İz düşüm. İz düşümde birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Cihan Aydoğan, ben Sedat Ağaoğlu. Değerli dinleyicilerimiz, sorularınız ve yorumlarınız için telefon numaralarımız 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta adresimiz tretizdusum@trt.net.tr. Twitter adresimiz @tretizdusum. Kısa mesaj numaramız 535 472 60 11. Bugün programımızda iz düşümde sevgili dinleyicilerimiz, yenilenebilir enerji merkezli bir sohbetimiz olacak. Sayın Can Tutaşı ile Genç TÜREP kurucusu. Can Bey hoş geldiniz, merhabalar.
Merhabalar Sedat Bey, hoş bulduk.
Soracağız Sayın Can Tutaşı'ya yenilenebilir enerji kaynakları ve esas bunun gençlerle ilgisi, gençlerle ilgili istihdam olanaklarını. Ardından TOB Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Atıl Murat bizlerle birlikte olacak. Çin bir devalüasyon yaptı geçen hafta. Kur savaşları deniyor buna. Nedir meselenin ayrıntılarını öğreneceğiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda İz Düşüm programında. Can Bey, şöyle bilgiler var, notlar var önümde. Türkiye'nin yenilenebilir enerjide işte bunlar hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal ve biyo kütle diye eksik saymadım herhalde.
Yok, bahreder.
Önemli bir potansiyeli olduğu iddiası kesinlikle var. Bunu açar mısınız? Bu potansiyel nereden kaynaklanıyor? Nereye kadar gidebilir? Bu potansiyelin ne kadarı değerlendiriliyor? Siz nasıl tanımlıyorsunuz konuyu? Tabii. Daha sonra bu iş olanaklarına ve gençlerin istihdamına geçelim.
Tabii. Daha önceden öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Can Tutaşı. Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunuyum. Şu anda da Başkent Üniversitesi'nde Enerji Mühendisliği'nde yüksek lisansıma devam ediyorum.
Bugün biraz tam da bu işin merkezindesiniz. Yani, evet.
Evet. Yenilenebilir enerji sektörü üzerine daha çok çalışmalar yürütüyorum ama aslında bu çalışmaların öncesinde kömür, doğalgaz gibi santrallerle başlayan enerji üretimi vardı. Daha sonradan ülkelerin gelişmişlik düzeyi arttıkça enerji tüketimleri artıyor. Bu her zaman için bu şekilde düşünülüyor. Daha sonra enerji tüketimi artınca ülkenin bir enerji arz güvenliği politikası başlıyor aslında. Bu nedir? Daha ucuza, daha sürdürülebilir, çevreye duyarlı, kesintisiz elektrik sunulması gerekiyor. Tabii bunda yerel kaynaklarınız olmayınca, yetersiz kalınca farklı kaynaklara yöneliyorsunuz. Yenilenebilir enerji de aslında burada devreye giriyor. Suyu, rüzgarı, güneşi kullanmanız gerekiyor. Bunlar da Türkiye'de tabii doğalgaz, kömür santrallerinin yanı sıra hemen sonrasında hidroelektrik santraller özellikle önem kazandı. Son zamanlarda rüzgar ve güneşteki yatırımlar da hızla artıyor. İnanılmaz bir rüzgar potansiyelimiz var. Özellikle kıyık kesimlerindeki rüzgar potansiyelimiz. Şimdi son dönemlerde artık iç bölgelerde de bununla ilgili yatırımlar yapılıyor. Ve ülkemizin hep düşündüğümüz o güneş potansiyelimizi de kullanmaya başladık. Artık güneş santralleri de yolda giderken bile karşınıza çıkıyor. Sağınızda solunuzda güneş santrallerini görüyorsunuz. Güneşin olduğu her vakitte elektrik üretiminiz devam ediyor böylelikle.
Ya Türkiye'nin bu konuda yapabilecekleri henüz başlangıç aşamasında diyorsunuz.
Evet. Şu şekilde rüzgar için bizim bir potansiyelimiz zaten var. Teknik olarak potansiyelimiz 48 bin megawatt gibi bir şey olarak belirlenmiş. Bu 48 bin megawatt için bizim 2023 yılındaki hedefimiz 20 bin megawatt civarında. Bu 20 bin megawatt bizim hedefimiz var. Şu anda mevcut durumda kurulu gücümüz 4200 megawatt. Yani daha hedeflerimize ulaşmamız için çokça çalışmalıyız. Daha çok bu sektöre yatırım yapılmalı. Bu konu üzerinde daha çok durulmalı. Güneş içinse son dönemlerde zaten özellikle lisanssız güneş enerjisi santrallerinin devreye girmesi arkasından lisanslıların ilk ön lisansların dağıtılmasıyla bu sektörde yavaş yavaş ivmelenmeye başladı.
Biraz daha anlaşılır olsun diye açalım. Lisanslı derken kastınız, lisanssız derken
evet. 1 megawattın üzerinde yaptığınız santrallerde daha farklı bir süreç işliyor. Burada farklı izinler söz konusu oluyor. Ve bunlar lisanslı olarak adlandırılıyor. 1 megawattın altındaki santrallerde ise öncelikle iç tüketim, yani öz tüketiminiz, o dağıtım bölgesi içerisinde yer alan tüketiminizi karşılayıp kalanı da oradaki dağıtımcıya satabileceğiniz bir iç tüketim modeli dediğimiz lisanssız yöntem başvuruyor. Bu şekilde bir kırılım var yani elektrik üretiminde, enerji üretiminde.
Evet, her şey 19. yüzyılda kömürün buhara dönüştürülmesiyle başladı. Evet. Bunu biliyoruz Can Bey ve aradan geçen bir asırdan iki işte çok uzun bir süreden sonra. Şimdi siz diyorsunuz ki bunun yavaş yavaş değişmesi gerekiyor ve bu değişim de başladı. Ama öte yandan da şu söyleniyor ki Türkiye'nin bu kadar bu büyüyen ekonomisi, artan nüfusuyla bu sizin sözünüzü ettiğiniz yenilenebilir enerjinin katkısı sanki ne kadar olabilir? İşte nükleer santrallerden kaçınılmaz, doğalgaz çevrim santrallerinden kaçınılmaz, bunlardan kaçınılmaz petrolden gibi de bir yaklaşım var.
Aslında şu şekilde
yorumunuzu merak ediyorum.
Aslında şu şekilde düşünmek lazım. Kaynak çeşitlendirilmesi gerekiyor. Yani biz güneşten de eksik kalmamalıyız. Jeotermalden de eksik kalmamalıyız. Rüzgardan da. Var olan bütün potansiyelimizi kullanmalıyız. Doğalgazı da, kömürü de buna dahil edilmelidir. Rüzgarın olmadığı bir gün düşünebilirsiniz. Gece sizin elektrik tüketiminiz devam ediyor. Bu tür durumlarda da elektriğinizi karşılayabileceğiniz kaynaklarınızdan da yoksun kalmamanız gerekiyor. Onun için bunların hepsine aslında gerekli önemin verilmesi gerekiyor ama çeşitliliğin sağlanarak bunun kullanılması gerekiyor. Bu şekilde yani hani çevreye zarar vermeden tabii ki esas kaynaklarınızı kullanmanız sizin için öncelikli olmalıdır. Çünkü doğaya duyarlı, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak için yenilenebilir enerji daha çok ön plana çıkıyor bu tür konularda.
Şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu son durum itibariyle rüzgarda ve güneşte karşılaşılan sorunlar neler, olanaklar neler? Mukayesel olarak anlatırsanız Can.
Yani şu şekilde bir güneş, rüzgardan başlayayım öncelikle. Rüzgarda zaten 98 yılından beri üretim santralleri kurulmaya başlandı. Özellikle son 4 yıl içerisinde inanılmaz bir şekilde bu artış gözde görülebilir bir hal aldı. %28 oranında bir sene önceki kurulu güce göre artış sağlanıyor. 4 senedir bu şekilde devam ediyor. Bu sene de Temmuz itibariyle %11-12'leri gördü artışımız. Bir sene önceki durumla mukayese ederseniz eğer. Bunun da yine aynı şekilde bu seviyelere ulaşması bekleniyor. Böyle bir potansiyel var. Bunların kullanılması gerekiyor. Sürekli bunlarla ilgili regülasyonlarda da düzenlemeler oluyor. Altyapıların iyileştirilmesi oluyor. Tabii ki de bu potansiyelin farkına varıp bunları yatırıma dökmeye başladıktan sonra sizin de yapmanız gerekenler aslında ortaya çıkıyor. Ve bu aslında basamak basamak ilerleyen bir süreç oluyor. Güneş için mesela gecikmiş bir şey yok. Bu şekilde düşündüğünüz zaman sizin için diğer kaynaklar daha ucuza mal olduğu zaman tabii ki de bu yatırımları göz önünde bulundurmazsınız. Ama bu yatırım maliyetleri de düşmeye başlayınca insanlar bu sektöre önem vermeye başladı. Bununla ilgili de çalışmaları başladı. Lisanssız GES'le ilgili üretimin kapasitenin yani kurulu gücün son bir hafta içerisinde falan kabulü alınan 180 megawata çıktığı söyleniyor ki hani çok kısa bir süre içerisinde ve bir yapılarak yani maksimum 1 megawatt yapılarak yapılan yatırımlar bu. Bundan çok değil, birkaç ay önce de lisanslı olarak yani daha büyük kapasitedeki yatırımlar için 600 megawattlık bir ön lisans verildi firmalara. Bunların yarışmaları düzenlendi. İnsanların bunlara olan talebini de zaten yarışmalarda sundukları o payla, katkı payıyla ölçebiliyorsunuz rahatlıkla.
Mevzuatta, yasalarda sektöre ilişkin herhangi sorunlar, sıkıntılar, yapılması gerekenler var mı?
Yani muhakkak dediğim gibi dinamik bir sistem, sürekli değişen teknolojiler var. Dağıtık yapıya geçiyorsunuz enerji sektöründe. Bununla ilgili sürekli bir yatırım halinde olmanız gerekiyor. Dün, bugün rüzgarı, güneşi konuşurken yarın işin içine elektrikli araçlar girecek, elektriğin depolanması girecek. Siz hiçbir zaman bunlardan geri bırakmamanız gerekiyor. Bunlar için sürekli olarak bir regülasyonda düzenlemeler geliyor tabii hepsi için. Yani rüzgar için de bu böyleydi, güneş için de bu böyle. Başta zor olan şartlar daha sonradan kolaylaştırılıyor, yatırımcının önü açılıyor ve hızlandırılıyor bu süreçler. Onun için yani bu düzenin yani sürekliliği için muhakkak siz de yapınızı hem altyapı olarak hem mevzuat olarak geliştirmek zorundasınız.
Ya bu araçlar, elektrikli araçlar üretildi zaten, arabalar. Ve bu herhalde yayılıp gidecek, devam edecek gibi
görünüyor. Kesinlikle, kesinlikle.
Geleceğe şöyle bir bakarsanız Can Bey.
Evet. Şu şekilde söyleyeyim. Hani bir kere bu tür yapıları birbirinden ayrı düşünmek neredeyse imkansız. Neden diyeceksiniz? Şimdi yurt dışında uygulamalarını gördüğünüz, mesela çatı üstü, evlerin üstüne güneş santrali kuruluyor. Altlarına hemen bununla ilgili araç şarj istasyonları kuruluyor. Bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı bir şebeke sonuçta. Kesinlikle bunları bir tanesini bile eksik düşünemiyorsunuz ve bunlara ek olarak yeni teknolojiler gelişiyor. Mesela dalga ile elektrik üretme teknolojisi gibi. Bunlar düne kadar konuşulmayan yapılardı, bugün konuşuluyor. Yarın bunların da üzerinde daha farklı yapılar konulacak. En basiti enerjinin depolanması, biliyorsunuz şu anda hani enerji elektrikle ilgili konuşulabilecek en önemli şeylerden biri bu. Çünkü piyasa, bir borsası var bu işin ve elektriği siz arz talep dengesine göre pazarlamanız gerekiyor. Depolama işin içine girdiğinde bambaşka bir sistem girecek ki bu depolamanın da son dönemlerdeki gelişmelerden hızla ilerlediğini söyleyebiliriz. Aynı şekilde yatırımlar artacak. Şu anda daha bir arsa seviyesinde yapılan yatırımlar, onun dışında çatı üstüne büyük kapasiteli yapılan yatırımlar var. Yarın öbür gün herkes kendi evinin üzerine küçük de olsa kendi iş tüketimini öncelikli olarak iş tüketimini karşılayıp daha sonrasında şebekeye verebileceği bir küçük bir santralini kurmaya başlayacak insanlar bununla ilgili. Bunu bir baktığınız zaman yarın öbür gün bütün çatıların üzerinde biz bunları görmeye başlayacağız. İnsanlar önce kendi elektriklerini, sonra çevresinde eksik kalan aradaki farkı tamamlayacak elektriği üretecek belki de. Öncelikle düşünmesi gereken şeylerden bu. Altyapı iyileştirmeleri sürekli oluyor biliyorsunuz. Özelleştirmelerle, sürekli yenilenen mevzuatlarla. Zaten bunlarda görünen bu ivme aslında bu işin ne kadar ileri bir boyuta varacağını da bize gösteriyor rahatlıkla.
Evet, çünkü ülke ekonomisi açısından da önemli. Biz çok yüksek paralar ödüyoruz doğalgaza, petrole. Ülkenin cari açığı kadar neredeyse para ödüyoruz. Bunlar önemli. Genç TÜREP nedir? Ne zaman kuruldu? Amaçları neler? Biraz da bundan bahsedelim.
Tabii Şan Bey. Bundan da bahsedeyim ben sizlere. Biz ilk enerji sektörüyle üniversitede birkaç dersimizle tanıştık aslında. Birkaç dersimiz vasıtasıyla tanıştık. Önce bizim yaptığımız aslında bir arkadaşlarımızla oluşturduğumuz şey Bilkent Üniversitesi'ndeki enerji topluluğunu kurmaktı. Mezun olduktan sonra, lisans dönemi bittikten sonra biz bunu daha bir büyük çerçevede düşünüp bir adım öteye taşımak istedik. Orada da Türkiye genelinde bu işin gerçekten hani sivil toplum kuruluşu olacağını, hani fazlasıyla üstlenen bir topluluğun, bir kurumun, biz de bu şekilde genç komisyonunu kurmak istedik. Güncel konulardan biri olan rüzgar enerjisiyle ilgili en aktif kurum olan TÜREP'le görüştük. Biz onlara var olan komisyonlarının yanı sıra bir genç komisyonu kurularak neler yapabileceğimizden bahsettik aslında. Daha sonra bu konu yönetim kurulu tarafından kabul edildi ve biz Genç TÜREP komisyonumuzu kurduk. Genç TÜREP komisyonumuzu kurduk. Öncelikle hedefimiz olabildiğince farklı üniversitelere ulaşıp oradaki arkadaşlarımızı bu sektörle ve Genç TÜREP'le tanıştırmaktı. Bu şekilde bir yol izledik. Bununla ilgili Kırıkkale'ye de gittik, biz Kütahya'ya da, İstanbul'a da, Ankara'ya da. Yönetim kurulu üyelerimizi farklı üniversitedeki arkadaşlarımıza buluşturmak için organizasyonlar düzenledik. Arkadaşlarımıza bu sektörün sağladığı istihdamın ne kadar önemli olduğunu, bundaki gelişmeyi anlatmaya çalışıyoruz aslında biz. Tabii ki bir arkadaşımız rüzgara yönelebilir, bir arkadaşımız güneşe yönelebilir. Ama sonuçta hepimiz yarının büyükleri olacağımız için bir şekilde bu işin bir ucundan tutmamız gerektiğini konuşuyoruz onlarla sürekli. Bu arkadaşlarımıza bunları tavsiye ediyoruz. Ve açılan istihdamın, yani arkadaşlarımız için ilerleyen dönemlerde ne gibi kapılar açılacak, ne gibi iş imkanları olacak. Bunlardan bahsediyoruz onlara. Yurt dışında bu sektörle ilgili yapılan meslekler, yani bunda kullanılan meslekler neler, onlardan bahsettik. Bizde yapılan yeni düzenlemelerle aslında bu işin sadece mühendislik boyutunun olmadığını, bu işin bir hukuki boyutunun olduğunu, bu işin finansal kısmının önem kazandığını, yani iktisattaki arkadaşımızın da, avukat arkadaşımızın da bu konuyla aslında birebir ilişkisinin olabileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü genelde arkadaşlarımızda şöyle bir izlenim var. Ben mühendis değilim, bu etkinlikte ne yapayım? Biz arkadaşlarımız üniversitelerde iletişime geçince oradan bir enerji toplulukları oluyor, değişik mühendislik toplulukları oluyor. Onlar tabii ki öncelikli olarak bu tarz şeylere yöneliyorlar. Biz onlara şunu anlatıyoruz aslında. İnşaat, elektrik, elektronik, makina değil artık bu iş. Bu işin içine çevre mühendisliği giriyor, bu işin içine hukuk giriyor, avukatlar giriyor. Bu işin içine finansçı arkadaşlarımız giriyor, iktisat okuyan, işletme okuyan arkadaşlarımız giriyor. Bunlardan bahsediyoruz. İş sadece üniversite boyutunda kalmıyor. Bu işin tekniker boyutu var, teknik elemanın yetiştirilme boyutu var. Bunlardan bahsediyoruz arkadaşlarımıza.
Yani bayağı ciddi bir gençler açısından iş olanakları ve bu iş olanakları potansiyeli olduğunu söylüyorsunuz.
Evet, kesinlikle. Zaten bunu şu şekilde de anlayabilirsiniz. Ben özellikle yenilenebilir enerji sektörünü ön plana alarak konuşuyorum ama yani Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın eğitim platformunun Türkiye temsilcisiyim. Sürekli onlarla da iletişim halindeyiz. Hani yabancı kaynakların Türkiye'de Türkiye'ye getirilerek bu şekilde arkadaşlarımızın bilinçlendirilmesi, Ar-Ge çalışmalarından nasıl çalışmalar yapabileceklerini
göstermek için. Bu bahsettiğiniz organizasyon nedir Can Bey?
Bu Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı İRAP diye Learning Partnership ismi altında yürüttüğü dünyanın dört bir yanından temsilciliklerle o ülkelerdeki enerjiyle ilgili haberlerin, teknolojilerin bir havuzda toplanarak daha sonra bunların yayılması amaçlanıyor. Bunun dışında seminerler, webinarlar, bu şekilde aktivitelerle de sürekli maillerle biz arkadaşlarımızı bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz aslında. Buraya yani bu konuya girişimden önce bahsetmek istediğim konu da şu aslında. Bu Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın sürekli olarak hani Türkiye temsilciliğini üstlendiğim için sürekli onların kaynaklarıyla da uğraşıyorum. Onların kaynaklarındaki değerlerle de uğraşıyorum. Bakın fotovoltaik sektöründe yani güneş enerjisi sektöründe 2012 yılında 1.360.000 istihdamdan bahsediyor. 2013'te bu değer 2.273.000'e çıkıyor. 2014'teki son raporda 2.495.000 istihdamdan bahsediliyor. Bu güneş için olan, rüzgar için olan 753.000, 834.000, 1.027.000 istihdam demek. Biz de bu sektörlerde varız artık. Bu oranlar, bu büyüme oranları bizim için aslında daha büyük olacak. Biz geliştirdikçe bu teknolojileri, biz bu işin içine girdikçe, bu sonuçta ortalama bir değer, yani genel dünya ortalamasındaki bir değer. Biz bu işin içine girdikçe bu büyüme oranı bizde de olacak aslında. Bu şekilde değerlerle de bunu zaten rahatlıkla görebiliyoruz.
Bu sektörlere yatırım konusunu incelediğimiz zaman zahmetli midir? Nasıl bir süreçtir bu?
Yani şu şekilde başından böleceğinizde hani lisansız...
Çok pahalı mıdır? Nedir Can Bey?
Yani şöyle pahalı da olsa size getirisini düşündüğünüz zaman bunlar aslında insanlar için artık çok önemli olmuyor. İnsanlar değişik teşvik mekanizmaları, destek mekanizmalarıyla güçlendiriliyor bunlar. İnsanlar yatırım yapmak için bütün koşulların en iyi şekilde sağlamak için çeşitli çalışmalar yapıyor. Yurt dışındaki bankalarla, yurt içindeki bankalarla iletişim halindeler. Oradaki firmalarla anlaşmaları benzer şekilde bu tür çalışmalara önem veriyorlar. Yalnız şöyle bir şey var. Dediğim gibi hani geri dönüşüm düşündüğünüz zaman bir destekleme mekanizmanız var. Alım garantisi var. Güneşte, rüzgarda, hidrolikte. Bunlardaki bu alım garantisi aslında yatırımcıya baştan böyle bir adım öne atıyor. Çünkü onlar hani devletin bir alım garantisini duydukları zaman ben zaten bu elektriğimi alıp boşa harcamayacağım. Her türlü ben bu elektriği şebekeye basacağım, şebekeyi besleyeceğim bu elektrikle ve bu ürettiğim her elektrik bana para olarak geri dönecek diyor. Bu insanlarda inanılmaz bir şekilde yatırımın artmasını sağladı insanlar tarafından. Düne kadar hani pahalı denilen metotlar yavaş yavaş düşüyor. Tabii ki yeni teknolojilerle bambaşka işler giriyor. Dün 500 kW'lık bir türbindi. Bugün 4-5 MW. Offshore'da 6-7 MW'ı gören rüzgar türbinleri oluyor. Yani düşündüğünüzde 6 tane lisanssız santral yerine 1 tane türbin yaparak aslında bunu karşılıyorsunuz siz. Bu tür şeyler insanların önünü açıyor. Destekler, bölgesel işte kalkınma ajanslarının destekleri, bu tarz şeyler de insanlara yatırımda kolaylık sağlıyor. önceliklerini bu tür işlere veriyorlar insanlar.
Sektöre yatırım yapanlar şu anda az önce bahsettiğiniz nitelikte eleman bulmakta bir sıkıntı yaşıyor mu, yoksa insan kaynaklarımız yeterli mi?
Şöyle, aslında yaşıyorlar. Neden yaşıyorlar? Sonuçta bizim artık bu tür şeyleri yerli üretime de dökmemiz gerekiyor. Bununla ilgili de çeşitli projeler var Türkiye'de. ARGE projeleri var. Hani milli rüzgar türbinimiz mesela, MILRES projesi var. Güneş panelleriyle ilgili artık Türkiye'deki yatırımcılar panel üretiminin, işte panel entegrasyonunun yapılması için yatırımlar yapıyor. Bir de bu işin sizin dediğiniz gibi yatırımcıdaki kısmı var aslında. Mesela sadece bu iş yatırımı yapıp, kurulumu yapıp yatırımcıyla baş başa bırakmakla bitmiyor. Bu işlerin bakım maliyeti var. Sonuçta elektronik mekanik sistemler bunlar. Ve bu bakım işleri sürekli olan, düzenli olan işler aslında. Bu noktada, yani bugün 180 megawatt lisanssız santral olması, 600 megawatt lisansın dağıtılması, 6 yıl sonra, 5 yıl sonra bakım işlerinin tamamen bu işin uzmanları tarafından yönetilmesi anlamına geliyor. Yarın öbür günde bu kulvarda da açılacak yerler olacak. En basitinden şöyle söyleyeyim. Üniversitelerde bile düne kadar yani enerji mühendisi diye spesifik bir bölüm olmazken, daha çok dersleri makine ve elektrik elektroniğinin altında, evet, birleşirken, bugün enerji mühendisi var. Yüksek lisans yapıyorsunuz. Yenilenebilir enerji ile ilgili programlar açılıyor artık Türkiye'de. Zaten fark ettiğiniz gibi daha spesifik konularda daha uzman kadroların yetiştirilmesi için aslında bunlar hep oluşuyor. Yoksa siz de bir talep görmezseniz kesinlikle bunun karşılığında insan yetiştirmezsiniz. Ne kadar spesifik görevde, ne kadar işini severek ve işinin ehli olarak yaparsanız, tabii ki de biz bu sektörü hem ülkemiz açısından geliştiririz, hem de gelişen teknolojilere ayak uydurup üzerine bir şeyler katabiliriz.
Ara eleman konusunda diğer sektörlerde olduğu gibi bu sektörde de sıkıntı var mı?
Kesinlikle var. Hem sektörün yeni gelişmesi, yeni oluşması, yavaş yavaş rayına oturması kaynaklı bu sıkıntı. Hem de üniversitelere olan, hani meslek liselerinden işte daha 2 yıllık bölümler dışında üniversite mezunu olup hani bu şekilde ara elemanların bulunması.
Az önce söylediğiniz gibi, çünkü erinde gecinde bu işin bakımı, onarımı,
kesinlikle
sürdürülebilirliği açısından önemli diyorsunuz yani.
Bu kesinlikle bu şekilde var. Olmak zorunda. Bu insanlar ne kadar erken aslında bu işin bir ucundan tutarlarsa, yarın öbür gün bu piyasa onların elinde oluşacak, onların elinde olgunlaşacak. Biz arkadaşlarımıza bunu da anlatıyoruz. Sadece üniversite okuduğunuzda bu ben işin mühendisi olacağım, projesini çizeceğim, sahada uygulamasına geçeceğim diye düşünmeyin. Sizin beraberinizde getirdiğiniz ara eleman dediğimiz arkadaşlarımız da bu ekip oluşturuluyor aslında. Sadece projeyle bitmiyor, sadece inşaatıyla bitmiyor bu iş.
Evet, bir konu eksik kaldı. O da elektriğin depolanması meselesi. Bir mühendis olarak bu konudaki son gelişmeler nedir? Neler yapılabiliyor? Olanaklar neler Can Bey?
Yani şu şekilde, bu konuştuğumuz konu aslında, yani elektriğin depolanması konusu, bu sektöre bambaşka bir yol çizdirecek bir sektör. Az önce konuştuğumuz
bu kadar önemli.
Bu yani. Kadar önemli. Neden diyeceksiniz? Şimdi şu şekilde düşünelim. Şu anda depolanamayan bir enerjiniz var. Sizin bu dengeyi çok iyi bir şekilde sağlamanız gerekiyor. Üretilenle tüketileni sağlamanız, açık bırakmamanız, yani kaynaklarınızla bunu sürdürmeniz gerekiyor. Bu şekilde bir çalışma yapmanız gerekiyor. Doğal olarak da depolama işin içine girdiği zaman aslında bu sorunların üstesinden gelmiş oluyorsunuz. Fazladan ürettiniz. Mesela gece zamanında daha az elektrik tüketilir her zaman. Gece tüketilmeyen enerjinin depolandığı gün içerisinde kullanabilirsiniz. Akşam vakti, puant vakti dediğimiz dönemde bu rahatlıkla kullanılabilir. Sizin dışarıya bağımlılığınız değişir. İç piyasada ürettiğiniz santrallerden insanların bu işin piyasasıyla koşturması şeklinde bile inanılmaz değişiklikler olacak diye düşünüyorum. Son dönemlerde bununla ilgili teknoloji haberlerinde de zaten takip edebilirsiniz. Firmalar, yabancı firmalar daha küçük konseptte bir evin elektriğini en azından çevirebilecek yapılara izin verdiler. Bu şekilde tesisler kurmaya başladılar. Bu şekilde projeler sunmaya başladı. Bu yarın öbür gün büyüyecek. Daha büyük kapasitelerdeki yatırımları bu sistemlerin kurulmasını sağlayacak.
Son bir haber var teknoloji deyince. Bu da akıllı telefonların, tabletlerin güneş enerjisiyle doldurulması, şarj edilmesi. Bunu olanaklı görüyor musunuz siz?
Şu şekilde, yani düşündüğünüz zaman sürekli kullandığınız bu tür cihazları çoğu zaman karşılaştığımız şöyle bir problem vardır, şarj etme konusu. Türkiye'de birkaç noktada bunun uygulamaları başladı. Yurt dışında var zaten. Küçük 2-3 tane güneş paneliyle sokağın ortasına yerleştirerek bunlara şarj etme şansınız var. Bu bizde de gelişecek. Güneşin özellikle bu tarz küçük uygulamaları çok sık karşımıza çıkabilecek. Mesela otoparklarınızın üstündeki güneş uygulamaları, bu şekilde mobil cihazları, tableti, telefonu, bilgisayarı şarj edebileceğiniz küçük güneş yapıları. Hatta bununla ilgili bir rüzgar türbünü ve birkaç güneş panelinden oluşan küçük böyle kamp evleri gibi üretimler bile başladı. Yani bu şekilde farklı insanlara yönelik, farklı tarz, farklı hayatlara yönelik çeşitli şeyler getiriyor. Sonuçta siz artık elektriksiz yapamıyorsunuz. Her yerde elektriğe ihtiyaç duyuyorsunuz. Ama bunu her yerde sağlamanız imkansız. Yani bu ağı her yere büyütmeniz imkansız. Bu şekilde şebekeden bağımsız da, şebekeyle entegreli de çeşitli sistemlerle uygulamalarını daha sık görmeye başlayacağız.
Can Bey, çok teşekkür ederim bu keyifli sohbet için.
Sağ olun.
Değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız. İzdüşüm programında devam edeceğiz.
Görüşleriniz bizim için önemli. Bize ulaşmak, fikirlerinizi bizimle paylaşmak için yapmanız gereken tek şey telefonumuzu çevirmek. İşte bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız: 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. TOBB Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Atılım Murat Hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz, merhabalar.
Hoş bulduk, sağ olun.
Çin devalüasyon yaptı. Türkiye'de de dolarda ve dövizde hareketler çok yoğun. Böyle olunca da hocam biz sizi çağırıyoruz.
Evet, zor konularda da beni çağırıyorsunuz. Teşekkür ederim.
Hocam, bu bir düello mu? Bu Çin devalüasyonu ne anlamı? Yorumlar mısınız?
Tabii ki. Yani Çin ekonomisinin zaten uzun süreden beri sıkıntıda olduğu biliniyor. Yani şöyle ki, real ekonomik aktivitede yavaşlama var. Ve Çin devleti de ekonomiyi desteklemek için ciddi teşvik programları uyguluyorlar. Faizleri düşürüyorlar, işte kamu harcamalarını arttırıyorlar, vergilerde ufak tefek indirime gidiyorlar. Yani şöyle bir durum var, rakamsal olarak da söyleyelim bilgilendirme açısından. Çin ekonomisi yaklaşık 20 yıldır %7'nin altında büyümesi %7'nin altına düşmedi. %7 büyüme de eşik büyüme onlar için, çok önemli bir büyüme. Ve bu senenin tahmini de %7 civarında. Şöyle söyleyelim, %7 tabii çok anormal bir büyüme ama Çin ekonomisi çok büyük bir ekonomi olduğu için %7'nin altına düştüğü anda büyüme, onların tahmini şu şekilde: ekonomi istihdam yaratamayacak. Yani %7'nin altı Çin açısından resesyon gibi bir şey aslında. Çünkü çok
hocam,
büyük bir
çok
ekonomi.
İlginç. Evet.
Öyle öyle tabii. Yani onların gözünde böyle bir şey. Yani %7'nin altına düşmemeli. Yani %6'lar, 6,5'lar, bunlar çok korkutucu rakamlar onlar için. Yalnız şu var. Şimdi tabii bu devalüasyondan girdik biz olaya. Devalüasyonun olması çok ani bir karardı bu tabii ki. Ve önümüzdeki dönemde de bu devam edebilir. Bu şunu gösteriyor. Yani Çin devletinin panik olduğu anlamına geliyor aslında. Yani şimdi mesela şöyle tahminler vardı. Çin %7'nin altında, gerçek büyümesi %7'nin altında şeklinde tahminler vardı. Benim tahminim de o yönleri açıkçası. Hatta ve hatta şöyle söyleyeyim. Benim doktora yıllarından Çinli bir arkadaşım var. Hala biz iletişim halindeyiz. Kendisi Hong Kong'da. Geçenlerde sohbet ediyorduk telefonda ve bana dedi ki, o da finans sektöründe çalışıyor. Dedi ki bence dedi Çin'in bu seneki büyümesi %2. Yani gerçek büyüme %2. Ama tabii biz açıklanan rakamlara göre yorum yapmaya çalıştığımız için işte son büyüme rakamı %7 civarındaydı. Ama reel büyüme gerçekten %2 civarında dedi bana. Ya çok korkutucu bir rakam bu. Ve şimdi tabii %2 olur olmaz o ayrı bir şey ama ben o kadar düşeceğini zannetmiyorum resmi rakam olarak. Ama devalüasyonun olması da işte o korkuyu beraberinde getirdi. Demek ki yani Çin'in büyümesi gerçekte %7'nin altında. Artık onun kaç olduğunu herkesin tahmini kendine tabii ki. Ama devalüasyonun olması ve kuvvetle muhtemel bu devalüasyonla devam edecek olması önümüzdeki dönemde. Çünkü şimdi siz Çin'e baktığınız zaman tepki çekmemek için şöyle söylüyor. Biz %3'lük bir devalüasyon yaptık. Bu bir kerelik devalüasyondu diyor. Ama ben bir kerelik olduğuna inanmıyorum. Bence önümüzdeki aylarda Çin mecburiyetten devalüasyon yapmaya devam edecek. Yani yuan'ı devalü etmeye devam edecek. Çünkü şu bir gerçek ki yılbaşından beri Çin'den müthiş bir sermaye çıkışı oldu. Sermaye çıkışlarının önünü kesmek için de para biriminin değerini düşürmeye çalışıyorlar. Ekonomiyi desteklemek için bir açıdan da. O nedenle yani hani zaten Çin'in büyüme modeli şuna dayalıydı. Biliyoruz ki yani yuan'ın değerini düşük tutup ihracat avantajı kazanmak. Evet, bütün evet. Derdi buydu. Ama işte siz bu şekilde devalü ettiğiniz zaman diğer ülkelerle, diğer Asya ülkeleri de rakiplerinizle devalü ediyorlar. Japonya rahatsız oluyor, Malezya rahatsız oluyor, işte Tayvan rahatsız oluyor.
Hocam etkilerine geçmeden önce daha açık anlaşılsın diye sormak istiyorum. Devalüasyonla büyüme arasındaki ilişki nedir iktisat biliminde?
Şöyle ki yani para birimini devalü ettiğiniz zaman mantık şu, amaç şu. Yani ihracat ama çünkü yuan'ın değeri düştüğü zaman yuan cinsinden malların da fiyatı düşeceği için o zaman sizden, çünkü Çin önemli bir ihracatçı ülke, Çin'den mal alacak ülkeler sizin mallarınızı tercih edebilir. Mesela Türkiye'den mal alacaktır, Çin'den mal alacaktır. Çin malları devalüasyon sonucunda ucuzlayacağı için o zaman Türkiye'yi tercih etmez. Örneğin Çin mallarını tercih eder. Bu şekilde de siz büyümeyi desteklemeye çalışırsınız. Yani ihracata dayalı büyüme dediğimiz şey bu. Ancak bu kur savaşlarının sıkıntısı şu. Az önce de belirttiğim gibi diğer ülkeler de paralarını devalü ettiği için veya değerinin düşmesine izin verdiği için o zaman siz o rekabet avantajını kazanamayabilirsiniz. Rakipleriniz de para birimin değerini düşürüyor çünkü. Hatta biraz sonra belki Türkiye'ye geliriz TL cinsinden.
Evet hocam.
O zaman orada da değerlendiririz yani şeyi, bu devalüasyon işini.
Şimdi hocam onlar devalüasyonu yaptığı zaman az önce bir giriş yaptınız siz de Japonya'da, Kore'de, onlar da yani böyle zincirleme şekilde bütün dünya ekonomisi etkilenecek gibi görünüyor.
Doğru yani herkes rekabet avantajı kazanmaya çalışıyor. Ancak buradaki sıkıntı şu. Yani Çin parasını devalüe ediyor. İşte Malezya yapıyor, Vietnam yapıyor, diğerleri yapıyor. İşte Kore, Japonya resmi olarak devalüasyon olmasa da Japonya'nın değerinin düşmesini istiyor. Düşürmeye çalışıyorlar. Ancak sizin para biriminiz değer kaybettikten sonra mallarınızı satacağınız piyasa var mı dünyada? Sıkıntı burada. Yani global ekonomi zaten zorlandığı için malınızı bir yere satamıyorsunuz. Nereye satıyorsunuz? Normalde bu ülkeler ağırlık olarak mallarını nereye satarlar? Amerika'ya satarlar. Avrupa'ya satarlar. En büyük pazarlar bunlar zaten yani. Amerika fena gitmiyor diyelim. Yani %2,5 %3 civarında büyüme fena değil. Avrupa zaten perişanlar oynuyor. Yani Amerika'nın öyle bir ithalatında artış falan da yok. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Paralarını ne kadar devalüe ederlerse etsinler, bu ülkelerin mallarını eskisi gibi satacağı piyasa, ekonomiler yok. Yani global ekonomi zaten bir resesyona doğru gidiyor. Global ekonomide büyüme çok düşük. O nedenle de yani çabalıyorlar tabii ki ama o eskiden elde ettikleri sonuçlara ulaşamazlar.
Hocam iktisat böyle bir alan işte. Şimdi siz söyledikçe benim aklıma da geliyor. Amerikan Merkez Bankası faizleri artırmaya gidiyor. O öte yandan siz biliyorsunuz ki bunlar mallarını kime satacak? Böyle ilginç bir zincirleme etki.
Evet gerçekten öyle. Zaten bu Çin'in bu devalüasyon hamlesinden sonra şu korku oluşmaya başladı geçen haftadan beri. Dillendiriliyor artık bu. 1997-98'de Büyük Asya krizi yaşanmıştı.
Evet.
Yani ülkelerin bu şekilde finans sistemlerinde sıkıntı çıkar mı? Başta Çin menşeli olmak üzere. Yeni bir finansal kriz, Asya'da bir finansal kriz yaşanır mı korkusu yaşanmaya başladı. Ve dikkat ederseniz Çin devalüasyon yaptığından beri de piyasalar çok negatif etkilenmeye başladı, küresel piyasalar. Ciddi şekilde satışlar var. Mesela Çin ekonomisinin yavaşladığını düşünen, Çin ekonomisinin gerçek büyümesini %7'nin altında düşünen işte yorumcular, ekonomistler...
Siz bunu de...
yapıyorlar. Ben de katılıyorum şu aşamada. Çünkü ben mesela şunu düşünüyordum. Çin devleti ekonomiyi destekler. Bir şekilde %7 bandında dayanırlar diye düşünüyordum. Ama devalüasyon hamlesi benim kafamdaki soru işaretleri yarattı. Ben de şu an şöyle düşünüyorum. Demek ki gerçekten büyüme beklentinin çok altında ki gerçek büyüme. Bu nedenle devalüasyon hamlesini tepki çekmek pahasına. Amerika'dan, Japonya'dan tepki çekmek pahasına bu işi yaptılar.
Bir de anlayamadığım nokta şu hocam. %7'nin altındaki bir büyüme nasıl resesyon olarak tanımlanabilir?
Şimdi resesyon tabii ki yani teknik olarak böyle bir şey mümkün değil. Onlar şu açıdan bakıyor
Çin'in
sadece.
Çin'in özel şartlarından mı kaynaklı?
Tabii yani çünkü 1.5 milyar insan var. Siz de belli sayıda insana her yıl bazında yani milyonlarca insan diyelim istihdam yaratmak zorundasınız. Hani resesyon derken zaten böyle bir tanım yok ekonomi kitaplarında %7'nin altında büyüme olarak da.
Hocam evet.
Şöyle yani siz o istediğiniz sayıda istihdamı yaratamadığınız zaman ki 20 yıldır bu işi rahat rahat yapıyor Çin ekonomisi. O zaman yani istihdam yaratamıyorsanız işsizlik oranı artıyor. Onların gözünde bir nevi resesyon oluyor aslında yani Çinlilerin gözünde. Onun için de %7 çok eşik değer, kritik bir değer. %7'nin altında onların açısından düşmemesi gerekiyor.
Peki siz 20 yıl boyunca bu %7'nin gerçek rakam olmadığı mı yoksa son yıllarda mı bu? Nedir hocam bu mesele?
Yok yok yani o doğru rakamlar vardı ama şunu kabul etmek gerekiyor. Başta Çin olmak üzere dünyada her ülke ekonomik verileriyle oynar. Yani bu böyledir. Bakın yani Çin'de oynar, Amerika'da oynar, başka ülkelerde oynar. O nedenle
onu
yani...
Onu bilelim diyorsunuz.
Yani. Tabii tabii. Bu böyledir yani. 2+2=4 emin olabilirsiniz yani. O nedenle Çin'in hani 5 yıl önceki büyüme rakamı örneğin %11 değildir de %9'dur. İyi büyüyorlardı çünkü. Yani %11 belki çok anormal bir rakamdır ama gene %7'nin üzerindedirler. Ama hali hazırda şu an için yani belli ki %7'nin altında bir büyüme rakamı var. Ama sonuç olarak yani bizler finansçıyız. Sonuçta ekonomistler, finansçılar gelen rakamı değerlendirmek zorundadır. O nedenle Çin'in veya Amerika'nın veya diğer ülkelerin ekonomik verilerle, rakamlarla oynadığını bilsek de, makyajladıklarını bilsek de biz açıklanan rakamı yorumlamak zorundayız. Çin devleti diyor ki şu aşamada diyor büyüme rakamı %7. Biz de %7'ye göre yorum yapmak zorundayız aslında. Yani.
Fakat hocam yine az önceki yorumunuz da ilginçti. Onu da biraz açmanızı rica edeceğim. Tamam malların fiyatlarını düşürdü ama bu malları nereye satacak diyorsunuz?
Tabii ki global ekonomi zorlanıyor. Büyük sıkıntı var. Yani Amerikan ekonomisi hani dedim ya az önce eskilerin deyişiyle ehveni şer, kötünün iyisi bir şekilde devam ediyor. Japonya zorlanıyor, resesyon vardı işte Japonya büyüme rakamı geldi geçen hafta, negatif büyüme rakamı. Avrupa'nın durumu büyük ekonomi biliyoruz zaten ve gelişen ülkelerde de sıkıntılar var. Yani Türkiye'nin içinde bulunduğu gelişen ülkelerde çünkü küresel ekonominin lokomotifi, küresel büyümenin lokomotifi gelişen ülkelerdir başta Çin olmak üzere. Şimdi Çin zorlanıyor. Hindistan zorlanıyor. Rusya resesyonda, Brezilya resesyonda. Türkiye aynı kategoride. Biz de zorlanıyoruz. Biraz sonra geliriz oraya zaten. Ekonomik anlamda zorlanıyoruz. O zaman büyüme nereden gelecek? Yani zaten topladığınız zaman global ekonomide büyük sıkıntı var. O nedenle yani devalüasyon falan yapılsa bile o malları satacağınız piyasa yok. Türkiye özelinde de şunu söyleyeyim mesela. Ayrıntılı bir şekilde değerlendiririz ama hani dolar TL şu seviyelere gelsin de rekabet avantajı kazanalım da işte ihracatımız artsın gibi bir şey vardı. Ama işte dolar TL'nin geldiği rakam 3. Sene başından beri dolar %26 değer kazanmış TL karşısında.
Ciddi
ihracatımız %10 düşmüş. Demek ki global ekonomide işte hani her zaman için para birimi değer kaybettiği zaman siz o ihracatını da arttıramıyorsunuz. Aksine ihracatımız düşmüş zaten. Yani.
Amerikan ekonomisinde ne oldu da hocam dolarlarını geri toplamaya çalışıyor Fed ve ondan sonra faiz artırımına gidiyor?
İstihdam piyasası istedikleri gibi devam ediyor. Yani Fed'in istediği gibi. İşsizlik oranı %5'lere kadar geldi. Yani %5.2 civarında. Onlar için hedeflenen rakam %5 zaten işsizlik oranında. Şimdi ekonomi bu şekilde ilerlediği için de bir süredir düşünüyorlar. İşte faizi arttıralım. Bunun mesajını veriyorlar zaten piyasalara da. Ve işte Eylül'de bir faiz arttırımı bekleniyordu. Yani %80-%90 oranında. Ha ben hatırlıyorum sizinle geçen ay yaptığımız programda ve ondan önceki programlarda şunu söylemiştim. Yani ben Eylül'de Fed'den faiz arttırımı beklemiyorum. Bu benim kişisel düşüncem.
Hocam söylüyordunuz evet.
Bu hafta bir şöyle bir gelişme oldu. Çarşamba günü Amerika'dan önemli bir veri açıklandı. Yani Fed tutanakları adı verilen veri. Bu da şu. Fed'in son toplantısının özet görüntüleri yayınlanıyor. Yani 3 hafta önceki toplantısının evet. Özet görüntüleri yayınlanıyor. Ve orada Fed üyeleri ekonominin genel durumunu tartışıyorlar. Çok önemli veridir. Ve siz hani yorumcular olarak, yatırımcılar olarak bakıyorsunuz. Bu adamlar neyi konuşuyor? Toplantıda ne konuşmuşlar? Faiz artırımıyla ilgili ne söylüyorlar? Bunları izliyorsunuz. Çarşamba günü bu görüntüler yayınlandı, tutanaklar yayınlandı. Ve şunu gördük biz. Fed üyelerinin hemen hemen hepsi enflasyon hedefine ulaşılamayacağını düşünüyor. Şimdi bir ülkede enflasyon hedefi çok uzaksa, ona ulaşmak çok uzaksa, o zaman şu soru hemen akla geliyor. Faizi niye arttıracaksınız? Yani enflasyon yüksek değilse faiz arttırmanın bir manası yok. Çarşamba gününden beri şu soru işareti oluştu bu sefer. Acaba Fed Eylül'de faiz arttırmayabilir mi? Yani öteleyebilir mi faiz arttırımını? Zaten çarşamba gününden beri de TL'yi ayrı tutuyorum ama dolar birçok para birimi karşısında değer kaybetti. Ha, bizim kendi spesifik sorunlarımız var tabii ki ama mesela euro dolar paritesi 1.12'lere 1.13'lere kadar yükseldi bugün. Çarşambadan itibaren başladı bu yükseliş tabii ki. O nedenle şu an tabii bizim açımızdan, gelişen ülkeler açısından bu Fed'in yapacağı hamle çok çok önemli. Eylül'de hala piyasa %50-50 olarak görüyor. Ben zaten hani bundan önceki dönemde Fed faizi arttırmayabilir derken gerekçem şuydu. Enflasyon hedefine ulaşamazlar. Enflasyon hedefinin çok altında kalacakları için gözden geçirebilirler diyordum. Hala aynı şekilde düşünüyorum.
İşte tutanaklarda da üyelerin hepsi öyle söylüyor.
Onlar o şekilde söylüyorlar. Onun için de şu an %50-50 gibi görünüyor. Yaşayıp göreceğiz. Zaten hani bizim Merkez Bankamız da bu hafta işte gelişmeler oldu. Bu hafta çarşamba günü ekonomistlerle bir toplantı yaptı Merkez Bankası. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da şu sinyali vermiş zaten. Demiş ki Fed faizi arttırsın sonra biz arttırırız demiş Merkez Bankası.
Evet,
onlar da Eylül'de bekliyorlar. Yani bizim Merkez Bankamız da Fed'in Eylül'de faiz arttıracağını bekliyorlar. Fed faizi arttırdıktan sonra biz faizi arttırabiliriz sinyalini vermiş zaten.
Hocam şu bugün itibariyle bütün de bu gelişmeleri göz önünde bulundurarak zamanımız da daralıyor. Şu anda bizim ekonomik durumumuzu genel hatlarıyla tabii ki Atılı Murat Hoca nasıl değerlendiriyor?
Önümüzü göremiyoruz. Ben göremiyorum. Şundan dolayı yani ekonomik sorunların yanı sıra yani tabii ki siyasal ve sosyal sorunlar da var. Şimdi bakınız mesela Türkiye ekonomisinin en büyük problemi artık bu çok yani dillere pelesenk oldu aslında ama dış finansman gereksinimimizin yüksek olması. Bu ne demek biliyor musunuz? Dış finansman gereksinimini iki yolla karşılayabilirsiniz. Bir, doğrudan yabancı sermaye yatırımı gelir. Yani yabancı yatırımcı gelir fabrika kurar. İstihdam yaratır vesaire ki bunlar zaten durmuş durumda. İkinci yolda borçlanmak. Yani borçlanmak ne demek? İşte portföy yatırımları olarak Amerikalı dolarını getirir, işte Japon yenini getirir, TL'ye çevirir, tahvil alırlar Türkiye'de, hisse senedi alırlar. Yani portföy yatırımları aracılığıyla. Ve şimdi biz sonuç olarak bu dış finansman gereksinimimizi ağırlıklı olarak borç ve bu portföy yatırımlarıyla şey yapıyoruz. Ve şu an sıkıntıdayız çünkü Türkiye'nin risk primi arttı. İşte seçim yaşadık, koalisyon kurulamadı ve kuvvetle muhtemel işte bir 2-3 ay içerisinde bir seçim daha olacak. O zaman bu da yeni bir belirsizlik, yeni bir siyasi belirsizlik. Yani o seçimin sonucu ne olacak, seçim sonrasında meclis nasıl oluşacak, yeni bir hükümet kurulabilecek mi? Bunlar hep soru işareti. O zaman biz portföy yatırımları yoluyla hani şey yapalım, sıcak parayla ekonomiyi yüzdürmeye çalışıyoruz ama işte sıcak paraya sahip olan o fonlar da bu belirsizliklerden dolayı, yani özellikle de siyasi belirsizliklerden dolayı Türkiye'ye gelmeye fazla yanaşmıyorlar. Yanaşmadıkları zaman da hatta Türkiye'ye gelmeye, Türk piyasalarına gelmeye yanaşmadıkları gibi içerideki paralarını da dışarıya çıkarıyorlar. Ve bu para çıkışı olduğu için de dolar TL işte dün 3 seviyesini test etti. Tarihi zirvesini test etti. Yani ekonomik beklentiler zayıflıyor. Siyasi belirsizlik artıyor. Durum böyle olduğu için de biz bunun yansımasını zaten işte TL cinsi varlıklarda görüyoruz. Hisse senetlerinde görüyoruz. İşte TL'nin kendi değerinde görüyoruz veya Türk lirası tahvillerinde, TL tahvillerde görüyoruz Türk tahvillerinde. O nedenle şu an maalesef ki bir belirsizliğe doğru gidiyoruz. Yani bir an önce bizim artık seçim olacak herhalde. Yani %90 oranında diyelim bunu. Yani seçim olup ondan sonra bir hükümete sahip olmamız gerekiyor. Bu belirsizlik devam ettiği sürece maalesef ekonomiyi çok da parlak günler beklemiyor.
Dış satımda Çin'le zaten sıkıntılarımız vardı hocam. Ya rekabette zorlanıyorduk. Şimdi onlar devalüasyon yapınca bu bizi nasıl etkileyecek?
Şimdi devalüasyon yani %3 oranında yaptıkları için zaten biz birçok sektörde Çin'le belirttiğiniz gibi başa çıkamıyoruz. Yani onların maliyetleri çok düşük. Yani zaten hani tekstil konusunda falan bizim bayağı zor. Demir çelik, tekstil gibi önemli sektörlerde bizi zorluyor. Aynen öyle. Bizi zorluyorlar zaten. Yani ben şöyle düşünüyorum. Biz, rakibimiz Çin değil bizim zaten. Yani mümkün değil. Yani o rekabet avantajı konusunda. Yani biz biraz daha şey yapmamız gerekiyor. Ben yıllardır bunu söylüyorum ama bunlar tabii daha orta uzun vadeli çözümler, belki yapısal reformlar. Bizim ihracatımızın önemli bir kısmı, %50'si zaten Euro bölgesine gidiyor. Euro bölgesinden sonra işte Rusya ihracat yapıyoruz, Orta Doğu'ya yapıyoruz. Şimdi bakın, yani Euro bölgesindeki durum iyi değil. Rusya resesyonda, Orta Doğu karışık. Yani bizim ihracat pazarlarımız iyi olmadığı için zaten malımızı satabileceğimiz bir yer yok. O nedenle alternatif pazarlara ihtiyacımız var. Alternatif pazarlar Asya piyasası olabilir, Latin Amerika ülkeleri. Yani çeşitlendirmek gerekiyor.
Açılmak gerekiyor.
Açılmak gerekiyor. Ve yıllardan beri bu hamleyi maalesef istenilen ölçüde yapamadık. Yani Çin'le ilişkiler kurmaya çalışıyoruz vesaire ama maalesef kaç tane Türk markası Çin'de var. Ben Latin Amerika ülkelerinin tamamını gezdim. Türk markasına rastlamıyorum örneğin. 10 yıl Amerika'da yaşadım. Yani böyle Amerika piyasasını kasıp kavuran bir Türk markası yok. Bunlar büyük pazarlar ama siz Amerika'da yoksanız, Latin Amerika'da yoksanız, Asya'da yoksanız o zaman zaten yani nerede olacaksınız? İşte Euro bölgesi, Euro bölgesine bağımlı kalıyorsunuz. Onlar da yıllardır krizdeler. Oradan da bize bir menfaat gelmiyor zaten yani. Bu açıdan baktığımız zaman çeşitlendirmemiz gerekiyor ama zaten biz artık bu çeşitlendirmeyi, yapısal reformları çok ötelediğimiz için kısa vadede bunların oluşması mümkün değil, olması mümkün değil. Kısa vadede bizim bir an önce bu siyasi belirsizliği halletmemiz gerekiyor. Ondan sonra önümüze bakacağız.
Bir de hocam ne sattığımız da önemli galiba.
Tabii ki ne sattığınız ve alıcının da elastikiyeti çok önemli. Şimdi bakınız şöyle. Mesela biz Euro bölgesine
başka
satıyoruz.
Başka bir kavram söylediniz. Alıcının
evet. Buyurun hocam. Şöyle. Euro bölgesine biz ne satıyoruz biliyor musunuz ağırlık olarak? Tekstil ürünleri satıyoruz. Şimdi tekstil ürünleri nedir? Tişört, pantolon, gömlek vesaire. Şimdi eğer Euro bölgesinde kriz varsa Euro bölgesindeki alıcılar pantolon alımlarını, gömlek alımlarını erteleyebilirler, öteleyebilirler. Yani onlar için çok zaruri ihtiyaçlar değil bunlar yani. Evindeki gömleğini, pantolonunu kullanır eğer durumu kötüyse, krizdeyse, işsizse. O nedenle bizim zaten sıkıntılarımızdan birisi bu. İhracat yaptığımız ülkelere sattığımız mallar kolay vazgeçilebilecek mallar. Ağırlık olarak tekstil ürünleri yani bunlar da. O nedenle de yani sadece para biriminin değeri düşsün, İhracat avantajı kazanalım. O iş öyle yürümüyor işte çünkü. Yani sizin mal sattığınız piyasalardaki durum ve o duruma göre de orada yaşayan insanların talebi de çok önemli. Talep elastikiyeti diyoruz biz buna iktisatta zaten. Yani bunlar kolay vazgeçilebilen ürünler olduğu için işte dediğim gibi dolar TL %26 yükseliyor. İhracatınız %10 civarında düşüyor. Yani satamıyorsunuz bir şeyiniz.
Oysa tamamen tersi olması gerekiyor. Kesinlikle. Mal ucuzlamış olması gerekiyor ama o söylediğiniz önemli, talep var mı?
Talep hocam var. Evet aynen öyle, o sıkıntı maalesef var. O nedenle yani dolar TL 3'e yükseldi zirvelerde. Bir de şu var, Türk lirası sadece dolar karşısında zayıf değil. Yani euro karşısında da euro TL'ye bakıyorsunuz 3.50'lere geldi. Ben size bir şey söyleyeyim, dün mesela sterlin TL 4.70 oldu. Yani 5'e gidiyor, anormal seviyeler bunlar. Yani Türk lirası sadece dolar karşısında değil, hemen bütün para birimleri, majör para birimleri karşısında zayıf. Bu da zaten hani konuşmamızın başında da belirttiğim gibi yabancı yatırımcının Türkiye piyasalarına, Türkiye'nin para birimine bakış açısını net biçimde gösteriyor zaten. Yani sadece dolar karşısında satmıyorlar TL'yi. Bütün para birimleri karşısında sattıkları için TL pozisyonlarını kapatıyorlar.
Hocam biliyoruz ki faizde bir değişiklik olduğu zaman işte dövize, dövizde bir değişiklik olduğu zaman istihdama, silsile halinde bu böyle yansır gider. Şimdi bu yükseliş kısa vadede ne tür etkiler yapar ekonomimizde?
Faiz arttırmamız gerekiyordu, arttırmadık. Bu hafta Merkez Bankası, evet. Ben zaten bu haftaki köşe yazında da başlığı oydu. Merkez Bankası faizi arttırmalıydı. Arttırmadılar. Ve ben şunu anlamakta biraz güçlük çekiyorum. Salı günü bu karardan sonra ben o yazıyı yazdım. Çarşamba günü de ekonomistlerle toplantısı vardı Merkez Bankası'nın, bildiğiniz gibi. Merkez Bankası şu sinyali vermiş. Fed faizi arttırdıktan, biz Eylül'de bekliyoruz. Fed faizi arttırdıktan sonra biz de faizi arttıracağız. Yani bir ay sonra demek ki kuvvetle muhtemel Merkez Bankası faizi arttıracak. Ben şunu anlamakta güçlük çekiyorum. Teorik ve teknik açıdan inanın bana, faizi bu hafta arttırmakla bir ay sonra arttırmak arasında hiçbir fark yok. Ve biz tabii ki bu hani Türkiye'de belli bir kesim faiz arttırımına mesafeli yaklaşıyor. Hani büyümeyi törpüler vesaire ama inanın bana yani bu bilimsel açıdan konuşuyorum. Kurdaki artışın maliyeti faizdeki artışın ekonomiye maliyetinden çok daha fazladır. Çünkü i̇şte kur buyurun şimdi hocam, evet. Bu kesinlikle böyledir. Yani bilimsel açıdan da bu zaten kanıtlanmıştır. Yani sonuç olarak sokakta farklı şeyler konuşulabilir ama bilimsel açıdan rakamlara baktığınız zaman yani 100 bin civarında özel sektör temsilcisiyle yapılan şeyde ankette bu çok net bir şekilde ortaya çıkmış. Özel sektörün maliyetlerinin %50'si ham madde giderleri. Ham madde fiyatları. Biz bu ham maddeyi başta enerji olmak üzere dolar cinsinden aldığımız için dolar kuru yükseldikçe ekonomiye maliyetler daha da artıyor. Ve o çok korkunan faizin, ben size söyleyeyim, toplam maliyetler içindeki ağırlığı nedir biliyor musunuz? %2,5 sadece. Yani faiz artınca maliyetler artar, ekonomi zorlanır deniliyor ya.
Bu kadar.
%2,5. Yani birinin ortalaması %45, %50, diğerinin ortalaması %2,5. Onun için hele bir de kur artışı varken ben şunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Para politikasının temel aracı faizdir. Ve kur zirve seviyelerdeyken siz faizi arttırarak bunun önüne geçebilirsiniz. Ama Merkez Bankası bu hafta yan yollardan olaya girmeye çalıştı. Yan yollarda nedir? Rezerv opsiyon mekanizmasıydı. Döviz depo faiz oranları vesaire. Bunların işe yaramadığı zaten görüldü.
Evet hocam, zamanı doldurmuşuz farkında değilim. Her zamanki gibi Neslihan beni uyarıyor. Doçent Doktor Atılım Murat hocamız. Hocam daha zor günler olursa yine sizi çağıracağız. Hep bekliyoruz programlarımızda.
İnşallah.
Teşekkür ederiz.
İnşallah. Rica ederim. Olmayın. Teşekkür ediyorum.
Değerli dinleyicilerimiz, bitirdik bu haftadayız düşümü. Önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
İz düşüm.